Merhabalar, ben Deniz.
Merhabalar, ben de Olcay True Crime Meçhule Giden Gemi podcast serimizin 110. bölümüne hoş geldiniz. 110. bölüme özel upuzun bir dosya olacak bu. Geçen haftadan sözünü verdiğimiz Frederick Bourdain, Bukalemun adlı şahsı inceleyeceğiz, değil mi Deniz?
Ay evet, bu adamı biz zaten incelemek istiyorduk ama siz de sağ olun bizi gaza getirdiniz. İşte bizim de ilgimiz çekti, çok garip biri, mutlaka yapın diye gerçekten yazdılar. Vallahi yazan birkaç kişi oldu.
Vallahi yazdılar ya. Onu bir bakalım neler yapmış. Bu Bukalemun ismini hak eden bir kişi gerçekten de. Başlayalım Deniz. Geyiğimizi dilersen sonunda yaparız.
Bence de çünkü uzun bir bölüm olacak. Efendim, 3 Mayıs 2005 tarihinde Fransa'da bir adam kayıp ve istismara uğramış çocuklar için acil yardım hattını aradı. Telaşla Batı Pireneler yakınlarındaki Orthez'den geçen bir turist olduğunu ve tren istasyonunda yalnız ve korkmuş 15 yaşında bir çocukla karşılaştığını anlattı. Bu sırada başka bir yardım hattı da benzer bir çağrı aldı ve çocuk sonunda tek başına yerel yönetimin çocuk esirgeme kurumuna ulaştı. İnce ve kısa boylu, soluk tenli ve elleri titreyen çocuk yüzünün büyük bir kısmına atkı takmış ve gözlerinin üzerinde bir beyzbol şapkası çekmişti. Hiç parası yoktu. Yanında bir cep telefonu ile adının Francisco Hernandez Fernandez olduğunu ve 13 Aralık 1989'da İspanya'nın Caseres kentinde doğduğunu belirten bir kimlikten başka bir şey taşımıyordu. Başlangıçta fazla konuşmuyordu, hatta neredeyse hiç konuşmuyordu. Ancak biraz zorlandıktan sonra anne babasının ve küçük erkek kardeşinin bir araba kazasında öldüğünü açıkladı. Kaza onu birkaç hafta komada bırakmış ve iyileştikten sonra kendisini istismar eden bir amcasının yanına gönderilmiş. Sonunda annesinin büyüdüğü Fransa'ya doğru kaçmış, yola çıkmış. Fransız yetkililer Francisco'nun yakınlarındaki Pau kentinde bulunan Aziz Vincent de Paul sığınma evine yerleştirdi. Çoğu işlevsiz ailelerden alınmış ya da terk edilmiş yaklaşık 35 erkek ve kız çocuğunu barındıran, devlet tarafından işletilen bir kurum olan bu barınak, beyaz ahşap panjurları soyulmuş eski bir taş binaydı. Çatıda elbiselerinin kıvrımlarında bir çocuğu koruyan Aziz Vincent heykeli vardı. Francisco'ya tek kişilik bir oda verildi ve özel olarak yıkanıp üstünü değiştirebileceği için artık rahatlamış gözüküyordu. Başının ve vücudunda bazı yaralar vardı. Araba kazasından kalma yanık ve yara izleri vardı. Ve bunu da işte araba kazasından olduğunu anlatıyordu. Kendisi Collège Jean Monnet'e kaydolmuştu. Çoğu sert mahallelerden gelen 400 kadar öğrencisi olan ve şiddet konusunda ün yapmış yerel bir ortaokuldu. Öğrencilerin şapka takması yasak olmasına rağmen o zamanki müdür Madame Claire, yara izleriyle alay edilmesinden korktuğunu söyleyen Francisco için bir istisna yaptı. Francisco ile ilgilenen pek çok sosyal hizmet uzmanı ve öğretmeni gibi 30 yılı aşkın bir süredir eğitimci olan Madame Claire de ona karşı korumacı bir tutum sergiledi. Bol pantolonlu ve boynundaki kordondan sarkmış cep telefonuyla tipik bir genç gibi görünüyordu. Ama dikkatli bakıldığında derin bir travma geçirdiği de ortadaydı. Beden eğitimi dersinde diğer öğrencilerin önünde kıyafetlerini hiçbir zaman değiştirmedi ve tıbbi muayeneye tabi tutulmaya direndi. Başını eğerek alçak sesle konuşuyor, biri ona dokunmaya çalıştığındaysa geri çekiliyordu. Francisco yavaş yavaş teneffüslerde diğer çocuklarla takılmaya ve derslere katılmaya başladı. Okul yılına çok geç kaydolduğu için edebiyat öğretmeni başka bir öğrenciden Rafael Pessoa de Almeida'dan yani derslerinde ona yardım etmesini istedi. Çok geçmeden Francisco da Rafael'e yardım etmeye başladı. Rafael bu çocuk şimşek gibi öğreniyor diye düşündüğünü hatırlıyor. Bir gün okuldan sonra Rafael Francisco'ya buz patenine gitmek isteyip istemediğini sordu ve ikisi de arkadaş oldular. Beraber video oyunları oynadılar, okul dedikodularını paylaştılar. Rafael bazen küçük kardeşine sataşırdı ve Francisco kendi kardeşine de kötü davrandığını hatırlayarak kardeşini sevdiğinden ve ona yakın olduğundan emin ol tavsiyesinde bulundu. Bir noktada Rafael Francisco'nun cep telefonunu ödünç aldı. Telefonunun adres defteri ve arama kaydı güvenlik kodlarıyla korunmaktaydı. Rafael telefonu geri verdiğinde Francisco telefon ekranında tıpkı Francisco'ya benzeyen genç bir çocuğun fotoğrafını gösterdi. "Bu benim kardeşim," dedi. Francisco kısa bir süre sonra okulun en popüler çocuklarından biri oldu. Müzik ve gizli argo bilgisiyle sınıf arkadaşlarının gözlerini kamaştırdı. Amerikan deyimlerini bile biliyordu ve rakip gruplar arasında zahmetsizce hareket ediyordu. Yani bütün rakipler bile onu seviyordu. Okulda farklı farklı gruplardan herkes onu seviyordu. Öğretmenlerinden biri de o zamanla ilgili şey diyor. Öğrenciler onu çok seviyordu. Onda bir aura vardı, farklı bir karizma vardı. Bir yetenek gösterisi için yapılan seçmeler sırasında müzik öğretmeni Francisco'ya performans sergileyip isteyip istemediğini sordu. Ona çalması için bir CD uzattı. Sonra odanın sonuna doğru yürüdü ve şapkasını gösterişli bir şekilde eğerek müziğin başlamasını bekledi. Michael Jackson'ın Unbreakable şarkısı odayı doldururken Francisco pop yıldızı gibi dans etmeye başladı. Kollarını, bacaklarını kıvırdı ve dudaklarını oynatarak "Buna inanamazsın, buna düşünemezsin ve bana dokunamazsın çünkü ben dokunulmazım," sözlerini söyledi. Olcay, söylemek ister misin İngilizce orijinalini?
Ay çekinirim ben.
Tamam, peki bu bölüm şarkı söyleme. Seni serbest bırakıyoruz. Odadaki herkes huşu içinde onu izliyordu. Müzik öğretmeni daha sonra sadece Michael Jackson gibi görünmüyordu diye o günü hatırladı. O Michael Jackson'dı. Daha sonra bilgisayar dersinde Francisco, Rafael'i internette gördüğü sürüngen dilli küçük bir sürüngenin resmini gösterdi. "Bu nedir?" diye sordu Rafael. "Bir bukalemun," diye yanıtladı Francisco. 8 Haziran'da bir yönetici aceleyle müdürün odasına girdi. Geçen gece dünyanın en kötü şöhretli sahtekarlarından biri hakkında bir televizyon programı izlediğini söyledi. "Frederick Bourdin, 30 yaşında bir Fransız. Seri olarak çocuk katili yapıyor. Yönetici,
Çocuk
yemin
taklidi.
ederim..."
Çocuk taklidi. Katili değil. Seri olarak çocuk katili yapıyor. Çocuk
Evet, bu
katili
bölümde
üretim merkezi.
kusura bakmayın, bu bölümde kan yok, katil yok, cinayet yok. O yüzden ben öyle kafamdan bir şey dedim. Hayır, tabii ki. Yönetici diyor ki bu adam Frederick Bourdin, 30 yaşında bir Fransız ama seri olarak çocuk taklidi yapıyor. Ve evet arkadaşlar, müdür tabii ki buna inanmadı. Yani ne demek 30 yaşında? 30 yaşında olması Francisco'ya bazı öğretmenlerden bile daha büyük yapıyor, daha yaşlı yapıyor. Dolayısıyla kendisi bir bakıyor, "Ay olur mu öyle şey?" deyip internete Frederick buradan yazıyor ve bazı haberler görüyor. İşte Peter Pan gibi büyümek istemeyen bu sahtekarlar kralı, işte yeni kimliklerin ustası falan, yüzlerce haber çıkıyor. Bir tane fotoğrafı zoomluyor. Bourdain'in bir fotoğrafı Francisco'ya hakikaten çok benziyor. Aynı heybetli çene, ön dişler arasında aynı boşluk var. Hoca, müdür hemen polisi arıyor. Polis diyor ki, "O olduğundan emin misiniz?" "Hayır, ama içimde garip bir his var," diyor. Evet, içinde garip bir his var ama bir yandan da şeyi düşünüyor. Yani bu çocuğu bir süredir tanıyor, geçmişini biliyor. Ya gerçekten de istismara uğramış bir yetimse, ya onda işte onarılamaz bir travmaya yol açıyorsa diye düşünüyor. Ama polis gidiyor, burada ne kelepçeliyor. Kelepçelenirken beyzbol şapkasını çıkartıyor mecburen. Kafasında hiçbir yara izi yok. Aksine kelleşmeye başlamış. "Avukat istiyorum," diyor ve sesi aniden bir çocuktansa bir erkek sesine dönüşmüş. Evet, devam etmeden önce aslında bir önceki bölümde bıraktığımız yerdeyiz. Hani dedik ya, işte 6 yıl hapis yattı. Sonra bir şekilde evlendiğinin de spoilerını da verdik. Araları dolduruyoruz. Evet arkadaşlar, o olaydan sonra buradan bukalemunluk yapmaya devam etmiş. Olcay, bir yorumun var mı?
Ya yorumum çok ilginç. Adam 30 yaşında ve yani herkesi kandırıyor. Öğrenci olduğunu söyleyerek herkesi kandırıyor. Çok enteresan. Çok değişik bir adam ya. Zaten böyle şeyler hani ilerleyen zamanlarda anlatırız. Sonra bir şovmene dönüşüyor zaten de. Çıktığı programlarda falan da böyle yani Çok garip biri. Hayatımda gerçekten ilk defa böyle birini görmüş olabilirim. Yani çok saçma ama etkileniyorsun adamdan yani.
O zaman biraz dinleyicilerimizi etkilemeye devam edelim. Polis merkezinde kendisinin Frederick Burden olduğunu ve son 10,5 yılda 15'ten fazla ülkede 5 dilde çok sayıda kimlik icat ettiğini itiraf ediyor. Takma adları arasında Benjamin Kent, Jimmy Morins, Alex Dol, Sladjan Raskovic, evet bir Sırp ismi, Arnold Orion, Giovanni Petrollo ve Michelangelo Martini vardı. Ben çoğunu doğru okuyamıyorum bile. Bir Fransız bu yabancı kimlikleri nasıl içine girip doldurmuş, enteresan. Bu arada bir önceki bölümde söylemiştik işte bir kaplan terbiyecisi ve rahip kılığına da girdiği iddia edilmiş ya. Ama buna dair bir kanıtımız yok. Genel olarak bu bahsettiğim kişiler de istismara uğramış veya terk edilmiş çocuklar. Kendisi görünüşünü, sakalını, kilosunu, yürüyüşünü, tavırlarını değiştirme konusunda alışılmadık derecede becerikliydi. Ne istersem ona dönüşebilirim demeyi seviyordu. 2004 yılında Grenoble kasabasında 14 yaşında bir Fransız çocuğu gibi davrandığında yetkililerin isteği üzerine onu muayene eden bir doktor gerçekten de bir genç olduğu sonucuna vardı. Palo'daki bir polis şefi İspanyolca konuştuğunda bir İspanyol oluyordu. İngilizce konuştuğunda ise bir İngiliz oluyordu diyor. Başka biri de onun için elbette yalan söylüyordu ama ne aktördü demiş. Buradan yıllar boyunca gençlik sığınma evlerinde, yetimhanelerde, koruyucu ailelerde, ortaokullara ve çocuk hastanelerine sızmış. Suçluların izi diğer yerlerin yanı sıra İspanya, Almanya, Belçika, İngiltere, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, İsviçre, Bosna, Portekiz, Avusturya, Slovakya, Fransa, İsveç, Danimarka ve Amerika'ya kadar uzanıyordu.
Abi adam kendi interrail'ini yapmış ya.
Fakat Türkiye'ye gelmemiş.
Akıllı adam abi, niye gelsin Türkiye'ye?
Ve şöyle söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı onun sempati kazanmak için çaresiz bir çocuk kılığına giren son derece zeki bir adam olduğu uyarısında bulunuyor. Bir Fransız savcı onu sapkınlığa sadece zekasıyla eşleşen inanılmaz bir illüzyonist olarak nitelendiriyor. Buradan ise kendisine ben bir manipülatörüm, benim işim manipüle etmek diyor. Evet, Poe'daki yetkililer de bir önceki olayda anlattığımız gibi 30 artık 30 yaşında olan bir adamın neden genç yaşta biri gibi davrandığını ve yetim olarak davrandığını belirlemek için bir soruşturma başlatılıyor. Bir önceki bölümde de defalarca söylediğimiz gibi cinsel sapkınlık ya da pedofiliye dair hiçbir kanıt bulamıyorlar. Herhangi bir mali neden de ortaya çıkmıyor. Sadece Eric Marrell diye bir adam 22 yıldır meslek hayatımda hiç böyle bir vaka görmedim diyor. Genellikle insanlar para için dolandırıcılık yapar. Onun kazancı tamamen duygusal gibi görünüyor. Bu arada sağ ön kolunda bir dövme var. Dövmede Kamelyon Nante yazıyor. Yani Nantlı bir bukalemun. Nantlı
Vay, çok çok ilginç ya. Ya adamın gerçekten motivasyonu sadece şey yapmak.
hoşuna gidiyor.
Hoşuna gidiyor. Ya paşa gönlü istiyor diye böyle yapıyor yani. Başka hiçbir sebebi yok. Çok ilginç ya.
Efendim, Pau'daki hilesi ortaya çıktıktan sonra buradan Pirenelerden 40 kilometre uzaklıkta bir köye taşınıyor. Tüm o parıltıdan kaçmak istedim diyor bunu anlatırken. Burden'in aldatmacılarda sık sık olduğu gibi yetkililer onu nasıl cezalandıracaklarından tam olarak emin değiller. Psikiyatrlar onun akli dengesinin yerinde olduğuna karar veriyor. O bir psikopat mı diye sordu bir doktor. Yani kesinlikle olmadığı ortaya çıktı ve hiçbir yasa onun suçuna uygun görünmüyor. Nihayetinde sahte kimlik almak ve kullanmaktan suçlanıyor ve 6 ay ertelenmiş bir hapis cezası alıyor. Yerel bir muhabir olan Javier Sote, Burden'in o zamandan beri periyodik olarak Pau'da her zaman farklı bir kılıkta göründüğünü söylüyor. Bazen bıyığı ya da sakalı var, bazen saçları kısacık, bazen dağınık. Bazen bir rapçi gibi, bazen de bir iş insanı gibi giyiniyor. Sota sanki bürünceye yeni bir karakter bulmaya çalışıyor gibiydi diyor. Onu sorgulayan polislerden biri Frederick için insan kaydedici diyor. Bakışlarıyla karşısındakini adeta araştırdığını anlatıyor. Şaşırtıcı bir şekilde buradan nerede çalıştığımı, nerede doğduğumu, karımın adını, hatta kız ve erkek kardeşimin ne iş yaptığını biliyordum diyor. Çünkü kimle tanıştığını bilmek istiyormuş. Başkalarını aldatmanın ne kadar kolay olduğunun farkında olarak bir hedef olma paranoyasına kapılmış. Kimseye güvenmiyorum diyor. Kendisini profesyonel bir yalancı olarak tanımlayan bir kişi için kendi hayatının gerçekleri konusunda garip bir şekilde titiz gözüküyor. Peki efendim, geçen bölüm biraz anlattık, şimdi daha da detaylandıracağız. Kimdi bu kolundaki bu karamın dövmesini bile gizleme zorunluluğu hissetmeden kimlik değiştiren Frederick Bourdin? Frederick Pierre Bourdin 13 Haziran 1974'te Paris'in bir banyosunda onu doğurduğunda 18 yaşında ve yoksul olan Gilen Bourdin'in gayrimeşru oğluydu. Resmi belgelerde geçen bölümde söylediğimiz gibi Frederick'in babasının kim olduğu belli değil. Hatta belgelerde de Frederick'in babasının ismi olması gereken yerde çarpı işareti var. Ancak Gilen, Fransa'nın batısındaki kırsal bir bölgede bulunan küçük evinde yapılan bir röportaj sırasında bu çarpı işaretli kişinin ikisinin de çalıştığı bir margarin fabrikasında tanıştı. Kaci adında 25 yaşında Cezayirli bir göçmen olduğunu söylüyor. Soyadını zaten hatırlamıyor. Hamile kaldıktan sonra Kaci'nin zaten evli olduğunu öğrenmiş ve bu yüzden işinden ayrılmış ve ona çocuğunu taşıdığını, hamile olduğunu bile söylememiş. Gilen, Frederick'i 2,5 yaşına kadar büyütmüş ve onunla ilgili diğer çocuklar gibiydi, tamamen normaldi diyor. O sırada ailesinin isteği üzerine çocuk hizmetleri olaya müdahale ediyor. Bir akrabası Gilen için şunu söylüyor. İçmeyi, dans etmeyi ve geceleri dışarıda kalmayı severdim. O çocukla hiçbir şey yapmak istemiyordum. Gilen başka bir fabrikada iş bulduğunu ve tamamen yeterli olduğu konusunda ısrar etse de hakim Frederick'in velayetini ailesine veriyor. Yıllar sonra Gilen Frederick'e bir mektup yazarak "Sen benim oğlumsun ve seni benden 2 yaşındayken çaldılar. Bizi birbirimizden ayırmak için her şeyi yaptılar ve iki yabancı haline geldik." diyor. Frederick annesinin ilgiye çok ihtiyaç olduğunu ve onu gördüğü nadir durumlarda ölümcül hasta numarası yaparak yardım getirmeye koştuğunu söylüyor. "Beni korkmuş görmek ona zevk veriyordu," diyor. Gilen bunu reddetse de bir keresinde intihara teşebbüs ettiğini ve oğlunun yardım bulmak için acele etmek zorunda kaldığını itiraf ediyor. Frederick 5 yaşındayken büyük anne ve büyük babasıyla birlikte Nant'ın güneydoğusundaki Muşamba taşınıyor. Cezayirli ve babasız olan Frederick, Katolik hayır kurumlarından aldığı ikinci el kıyafetlerle köyde dışlanmış ve okulda kendisiyle ilgili masalsı hikayeler anlatmaya başlamış. Babasının İngiliz gizli ajanı olduğunu ve bu yüzden hiç ortalıkta olmadığını söylüyormuş. İlkokul öğretmenlerinden biri Bourdin'i olağanüstü bir hayal gücüne ve görsel duyuya sahip, vahşi, güzel çizgi romanlar çizen, erken gelişmiş ve büyüleyici bir çocuk olarak tanımlıyor. "Sizi kendisine bağlayan bir tarzı vardı," diyorlar. Ama zihinsel sıkıntı belirtileri olduğu da fark ediliyormuş. Bir noktada Frederick büyük anne ve büyük babasına bir komşusu tarafından tacize uğradığını söylemiş. Ancak sıkı sıkıya bağlı köyde kimse bu iddiayı araştırmamış. Çizdiği karikatürlerden birinde Frederick kendini bir nehirde boğulurken tasvir ediyormuş. Giderek daha fazla yaramazlık yapıyor ve komşularından bir şeyler çalıyormuş. 12 yaşındayken de Nant'ta gençler için özel bir tesise yaşamaya gönderilmiş. Aynı bir önceki olayda anlattığımız çocuk gibi bu kısımda zaten biraz bahsetmiştim. Evet, bu gittiği yerde Le Grésilier ismin yerde öğretmenlerinden birinin deyimiyle küçük dramaları daha hayalperest bir hal almaya başlamış. Buradan sık sık hafıza kaybı numarası yapıyor, kasıtlı olarak sokaklarda kayboluyordu. 1990 yılında 16 yaşına bastıktan sonra Frederick başka bir gençlik evine taşınmak zorunda kaldı ve kısa süre sonra oradan kaçtı. Otostopla Paris'e gitti ve orada korkmuş ve aç bir halde ilk sahte karakterini yarattı. Bir polis memuruna yaklaştı ve ona Jimmy Sale adında kayıp bir İngiliz genci olduğunu söyledi. "Beni her zaman hayatın daha güzel olduğunu hayal ettiğim İngiltere'ye göndereceklerini hayal ettim," diye hatırlıyor o zamanı. Polis neredeyse hiç İngilizce bilmediğini fark ettiğinde tahmin edersiniz ki Bourdin'in yalan söylediğini anlıyor ve buradan da itiraf ediyor.
Ne
Gençlik evine geri gönderiliyor.
güzel iş ya. Git orada aç gibi davran. Ben İngiliz'im de İngiltere'ye göndersinler. Yapma ya.
Ama bak öyle diyorsun ama 16 yaşında ilk
Ama evet.
başlamış. Sonra Amerikan pasaportunu alıyor mu arkadaşım?
Alıyor mu kardeşim? Alıyor vallahi. Helal olsun sana kardeşim Frederick ya.
Zaten zamanla kendi deyimiyle tekniğini geliştirmeye başlıyor. Ve bu şekilde Avrupa'yı dolaşmaya, yetimhanelere ve koruyucu ailelerin evinde gidip kalmaya, mükemmel barınağı aramaya başlıyor. 1991 yılında Fransa'nın Lens kentinde bir tren istasyonunda hasta numarası yaparken bulundu ve Saint-Dizier'deki bir çocuk hastanesine yerleştirildi. Sağlık raporuna göre kimse kim olduğunu ya da nereden geldiğini bilmiyordu. Sorulara sadece yazılı olarak cevap veren Frederick, adının Frederick Cassis olduğunu belirtmiştir. Gerçek babasının ilk adı olan Cagi'nin bir oyunu bu arada. Frederick'in doktoru Jean-Paul Milanes, çocuk esirgeme hakimine yazdığı mektupta kendimizi dilsiz, eski hayatından kopmuş, kaçak bir gençle karşı karşıya bulduk, diyor. Buradan bir kağıda en çok istediği şeyi karalıyor. Bir ev ve bir okul. Hepsi bu kadar. Ya çok tatlı değil mi bir yandan da?
Evet.
Kandıralım mı
Ya o
acaba şu an?
o yüzden çok saçma yani. Ya çok garip biri ya. Birilerinin kılığına giriyor. Abi dilsiz numarası yapamazsın ya bu kadar. Ya bu değil. Karalıyor oraya bir ev bir okul hepsi bu kadar ya. Bağrına basarsın. Gel kardeşim gel. Ben seni bakarım ben sana dersin. Ay.
Çok enteresan. Devam ediyorum. 13 Haziran 1992'de bir düzineden fazla hayali çocuk kılığına girdikten sonra buradan artık 18 yaşına girerek yasal bir yetişkin oldu. Efendim artık böyle saçma şeylerle uğraşmaz mı diye düşünüyorsunuz, düşünmüyorsunuz. Çünkü bir önceki bölümü dinlediniz. Neyse zaten uğraşıyor. Kasım 1993'te Olcay'ın demin söylediği dilsiz bir çocuk kılığında Fransa'nın Auch kasabasının bir caddesinin ortasına uzandı ve itfaiyeciler tarafından hastaneye götürüldü. Yerel bir gazetede onun hakkında bir haber yayınlandı. Bu dilsiz ergen nereden çıktı? Yazıyordu manşetlerde. Ertesi gün gazete birdenbire ortaya çıkan dilsiz genç hala sırrını açıklamadı. Başlığı altında başka bir makale daha yayınladı. Kaçtıktan sonra yakınlarda benzer bir numaraya kalkışırken yakalandı ve Frederick buradan olduğunu itiraf etti. Deminki haberleri yapan gazete Auch'un dilsizi dört dili konuşuyor diye bir haber daha yaptı. Buradan giderek daha fazla kimliğe bürünürken gerçek kimliğini öldürmeye çalışıyordu. Bir gün Muşamp Belediye Başkanı Alman polisinden bir telefon alarak Burden'in cesedinin Münih'te bulunduğunu bildirdi. Burden'in annesi bu haberi aldığında kalbim durdu diye düşündüklerini hatırlıyor. Burden'in aile üyeleri tabutun gelmesini beklediler ama tabut hiç gelmedi. Annesi zaten oğlunu tanıdığı için Frederick yine zalim oyunlarından birini oynuyor muhtemelen diyormuş. 90'lı yılların ortalarına gelindiğinde Burden'in polise ve yargıçlara yalan söylemekten sabıka kaydı vardı ve Interpol ve diğer yetkililer artık onu arıyordu. Faaliyetleri medyanın da dikkatini çekmeye devam ediyordu. 1995 yılında Everything is Possible adlı popüler bir Fransız televizyon programının yapımcıları onu programa davet etti. Çok garip değil mi? Adamın medyada bağrına basıyor.
Evet işte çok komik. Ve orada baya böyle tatlı sevimli biri gibi oturuyor böyle kafasına bandana mı bağlamış garip bir şey bağlamış. Evet, çok
Seviyor,
komik.
seviyor. Kafasına bir şeyler takmayı seviyor.
Evet.
Bu arada gerçekten solgun ve ergenlik öncesi bir görünümde. Sahneye çıktığında sunucu izleyicilere alaycı bir şekilde şunu sordu. Bu çocuğun adı ne? Michael mı? Jürgen mi? Kevin mi? Pedro mu? Gerçek yaşı kaç? 13 mü? 14 mü? 15 mi? Motivasyonları konusunda sıkıştırılan buradan yine tek isteğinin sevgi ve bir aile olduğu konusunda ısrar etti.
Ya çok saçma değil mi?
Bir şey söyleyeceğim. Bir de bakın 1995'te falan bu adam programlara çıkıyor yani. Nasıl daha sonra kimliği bu kadar çabuk ortaya çıkmıyor anlamıyorum ya.
Değil
Baya evet.
çok çok saçma ya.
Neyse gülmemeye çalışacağım. Tek isteğinin sevgi ve aile olduğunda ısrar ediyor. Her zamanki gerekçesi bildiğiniz gibi. Ve sonuç olarak kandırdığı kişilerden öfke kadar sempati de toplayan nadir sahtekarlardan biriydi. Annesi oğlunun belirttiği gerekçeyi daha farklı bir şekilde yorumluyor. Diyor ki ya olduğu şeyi haklı çıkarmak istiyor diyor. Uyduruyor diyor yani. Bir karakter hayal ettiğinde yüzünü titizlikle tıraş ederek, kaşlarını yolarak, saç çıkarıcı kremler kullanarak ona uygun bir görünüm yaratırdı. Bu arada siz sevgili dinleyicilerimiz ve benim annem de dinleyicimiz geçen hafta şey yazdınız. Ya niye lens takmıyordu? Çok haklısınız. Bizce parası yoktu.
Çok fena. Ya da bir dakika, benim başka bir
Söyle,
şeyim
söyle.
var. Bence kendisine o kadar güveniyor ki gözlerini bertaraf ettirecek kadar karşısındaki insanı etkileyeceğini düşünüyor.
Doğru, dövmesi falan da var, onu da saklamıyor yani.
Nasıl bak, sol kaşım kalktıysa bu
Evet,
benim için.
doğru söylüyorsun. Doğru. Efendim, bildiğiniz gibi sık sık bol pantolonlar giyiyor. İşte küçük bir çocuk olduğunu vurgulayacak uzun kollu gömlekler giyiyor. Aynaya bakarken başkalarının görmelerini istediği şeyi görüp görmeyeceğini kendine soruyordu. Yapabileceğiniz en kötü şey kendinizi kandırmaktır diyor bir de. Sağ ol ya. Bu arada diyeceksiniz ki neden aktör olmuyor? Bunu zaten ona bir sürü kişi sormuş. Neden aktör olmuyorsun demişler. Yani yapıyorsun, bak işte bir sürü aktörün kullandığı bir teknik bu. Karakterin paylaştığı bir unsuru buluyorsun. İşte kendini özdeşleştiriyorsun. O da diyor ki ya Sylvester Stallone gibi bir ünlü aktör olabileceğimi düşünüyorum. Ama ben birini oynamak istemiyorum. Birisi olmak istiyorum.
Ya bak, mesela gitse Hollywood'a, belki de orada yepyeni bir hayat kuracak kendine. Deli para kazanacak belki, ama o onu istemiyor, anladın mı? Bir sevgi ve aile istiyor. Sadece bir okul ve bir ev. Hepsi bu kadar. Of.
Ama bak istediğine de kavuştu. Neyse bu bölüm uzun.
Neyse.
Şimdi şey devam ediyorum. Karakterinin gerçek dünyaya uyum sağlamasına yardımcı olmak için yerel yetkililer arasında karakterinin gerçekten var olduğu yanılsamasını yarattı. Ortez'de yaptığı gibi bir yardım hattını arıyor ve karakteri tehlikeli bir durumda gördüğünü iddia ediyordu. Yetkililerin zor durumda görünen bir çocuğu sorguya çekme olasılığı daha düşüktü. Ancak biri Burden'in tuhaf bir şekilde olgun göründüğünü fark ederse buna itiraz etmezdi. Bir genç daha yaşlı görünmek ister dedi. Ben bunu bir iltifat olarak görüyorum. Kurnazlığını vurgulamasına rağmen her dolandırıcının bildiği ama nadiren itiraf ettiği bir şeyi kabul etti. İnsanları kandırmak o kadar da zor değildir. İnsanların başkalarının davranışlarına ilişkin temel beklentileri vardır. Ve birinin bunları alt üst etmesine karşı nadiren tetikte olurlar. Genellikle karanlık bir dürtüden ziyade hedefin iyilik duygusundan yararlanan buradan kimse görünüşte savunmasız bir çocuğun yalan söylemesini beklemez diyor. Evet efendim.
Fakat tespiti muhteşem. Yani hiç kimse aslında karşısındakiyle kötü niyetli olacak, yani kötü niyet beklentisiyle tanışmaz ya da ondan öyle ilk aşamada kötü niyet beklemez. Ve gerçekten insanları kandırmak hiç de zor değil yani.
Özellikle çocuksa bir de.
Evet, özellikle çocuksa. Çok iyi ya, bravo.
Evet, buradan 1997 yılının Ekim ayında televizyona falan çıktıktan bir süre sonra, gazetelere çıktıktan bir süre sonra buna vurgu yapmak istiyorum. İspanya'nın Linares kentinde bir gençlik evinde olduğunu söyledi. Davasına bakan çocuk esirgeme hakimi ona ergenlik çağında olduğunu kanıtlaması için 24 saat süre vermişti. Aksi takdirde Interpol'da kayıtlı olan parmak izlerini alacaktı. Buradan sabıka kaydı olan bir yetişkin olarak muhtemelen hapse gireceğini biliyordu. Daha önce bir kez kaçmaya çalışmış ve yakalanmıştı. Ve nerede olduğu takip ediliyordu. Ve böylece hem inandırıcılık sınırlarını zorlayan hem de kendisini asla olmak istemediği türden bir canavara dönüştürmekte tehdit eden bir şey yaptı. Bir kimlik icat etmek yerine bir kimlik çaldı. Teksaslı, 16 yaşında kayıp bir çocuğun kimliğine büründü. Ancak 23 yaşında olan Burden'in sadece yetkililere Amerikalı bir çocuk olduğuna ikna etmesi gerekmiyordu. Kayıp çocuğun ailesini de ikna etmesi gerekiyordu. Burden'e göre plan gece yarısı aklına gelmişti. Hakime Amerikalı olduğunu inandırılabilirse serbest bırakılabilirdi. Sığınma evinin ofisinde telefonu kullanmak için izin istedi ve gerçek bir kimlik bulmak için İskenderiye, Virginia'daki Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi'ni aradı. Seyahatler sırasında öğrendiği İngilizce ile konuşarak adının Jonathan Duran olduğunu ve Linera Sığınma Evi'nin müdürü olduğunu iddia etti. Kimliği açıklanmayan ancak Amerikan aksanı ile İngilizce konuşan korkmuş bir çocuğun ortaya çıktığını söyledim. Buradan çocuğun kendisine uyan bir tarifini yaptı. Kısa boylu, zayıf, belirgin çeneli, kahverengi dişli, kahverengi saçlı, dişlerin arasında bir boşluk olan, dişleri de kahverengi olabilir, şu an uydurdum bunu. Ve merkezin veri tabanında benzer bir çocuk olup olmadığını sordum. Buradan araştırdıktan sonra merkezdeki bir kadının çocuğun 13 Haziran 1994'te 13 yaşındayken San Antonio'da kayıp olduğu bildirilen Nicholas Barkley olabileceğini söylediğini hatırlıyor. Dosyasına göre Barkley en son beyaz bir tişört, mor bir pantolon, siyah tenis ayakkabıları giyerken, pembe bir sırt çantası taşırken görülmüş. Buradan şüpheci bir tavır takınarak merkezin Barkley ile ilgili daha fazla bilgi gönderip gönderemeyeceğini sorduğunu söylüyor. Kadın Barkley'in kayıp ilanını bir gecede postalayacağını ve hemen bir kopyasını da fakslayacağını söylüyor. Buradan ödünç aldığı ofisteki faks numarasını verdikten sonra telefonu kapattığını ve beklediğini anlatıyor. Kapıdan dışarı bakarken kimsenin gelip gelmediğini kontrol etmiş. Koridor karanlık ve sessizmiş, ancak ayak seslerini duyabiliyormuş. Sonunda faks makinesinin el ilanının bir kopyası çıkmış. Çıktı o kadar silikmiş ki çoğunluğu okunmuyormuş. Yine de fotoğrafın kendisine olan benzerliği o kadar da uzak görünmüyormuş. Buradan hemen yapabilirim diye düşündüğünü hatırlıyor.
Evet, hemen merkezi geri arayıp kadına iyi haberlerim var. Nicholas Barkley tam yanımda duruyor diyor bunun üzerine. Bunu yapabilirim diye düşündükten sonra buradan. Kadın tabii yani müthiş bir sevince kapılıp ona San Antonio Polis Departmanı'nda soruşturmadan sorumlu memurun numarasını veriyor. Geçen hafta gerçi bunları anlatmıştık ama şimdi yani Burden'in hayat hikayesini anlatırken buraya tekrar değinmekte fayda var. Buradan bu kez bir İspanyol polisi gibi davranarak memuru aradığını ve merkezdeki kadından öğrendiği Nicolas'la ilgili sırt çantası gibi ayrıntılardan bahsederek kayıp çocuğun bulunduğunu bildirdiğini söylüyor. Memur FBI ve Madrid'deki ABD Büyükelçiliği ile temasa geçeceğini söylüyor burada ne? Ve buradan da neyi açığa çıkarmak üzere olduğunu tam olarak düşünmemişti aslında o sırada. Ertesi gün söz konusu sığınma evinde buradan Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi'nden Jonathan Durian adına gönderilmiş bir paket ele geçiriyor. Zarfı yırtarak açıyor ve içinde Nicholas Barkley'nin kayıp ilanının temiz bir kopyası duruyor. İşte çocuğun yani nasıl bir çocuğa benzediğini orada daha çok görüyor. İşte açık tenli, mavi gözlü, sarıya çalan açık kahverengi saçlı bir çocuk fotoğrafı var kutunun içerisinde. İlanda Barkley'nin sağ işaret parmağı ile baş parmağı arasında bulunan bir haç dövmesi de dahil olmak üzere çeşitli tanımlayıcı özellikleri listeleniyor. Buradan resme şöyle bir bakıyor ve kendi kendine şunu söylüyor. Ben öldüm. Tam bir şovmen. Buradan da sadece aynı dövme yok. Gözleri ve saçları da koyu kahverengi biliyorsunuz daha ya yani geçen hafta bunu konuştuk zaten göz detayıyla birlikte. Aceleyle el ilanını sığınma evinin avlusunda yakıyor. Ardından banyoya gidip saçlarının rengini açıyor. Sonunda da bir arkadaşına gidip iğne ve kalem mürekkebi kullanarak Barkley'ninkine benzeyen geçici bir dövme yaptırıyor. Bunu da hatırlıyorsunuz zaten. Göz meselesi hepimizin konuştuğu bölümle ilgili Instagram postunun altında da konuştuğumuz şey. Görünüşünü açıklayabilecek bir hikaye düşünmeye çalışıyor o sırada. Ya bu çocuk seks çetesi tarafından kaçırılıp Avrupa'ya götürüldüyse ve orada işkence ve kötü muamele gördüyse, hatta üzerinde deneyler yapıldıysa, hayal gücü süper geniş, bu gözleri bu şekilde açıklayabileceğini düşünüyor. Gerçekten temas edeceği karakterlerin de zeka seviyesini öngörebildiği için kendisi, yani bu şekilde yutturuyor da, göz bebeklerine kimyasal enjekte ettirildiği hikayesini gerçekten Teksaslı yetkililere kabul ettiriyor. Teksas aksanını da tabii kaybetmişti çünkü hatırlıyorsunuz işte İspanya'da Fransızca baskı görmüştü kendisine ve beyni yıkanmıştı. Çılgınca bir hikaye. Basit tutma yani en başından beri hikayeleri basit tut düsturunu ihlal eden cinsten bir hikaye ama bunu yapmak zorunda hissediyor kendini. Kısa bir süre sonra ofisteki telefon çalıyor. Buradan aramaya cevap veriyor. Arayan Nicholas Barkley'nin 31 yaşındaki üvey kız kardeşi Carrie Gibson. Tanrım Nikki sen misin? Diye açıyor telefonu. Buradan nasıl cevap vereceğini bilemiyor. Boğuk bir ses çıkararak evet benim diyor. Ya aslında adamın yaptığı hiçbir şey yok yani. Böyle sadece kendini oynuyor. Ve hatırladığınız üzere Önce Carrie, daha sonra işte ailenin diğer üyeleri Nicholas'ın yerine koyuyorlar. İşte Beverly arıyor, anne arıyor. Şaşkına döndüm ve aklım başımdan gitti diyor. Onun sesini duyduktan sonra. Yahu sesini de benzetiyor işte adam. Sadece hani görüntüsünü sözde benzetmekle kalmıyor. Ya bir anne çocuğunun sesini nasıl tanımaz ya?
Ya bir şey
İnanılmaz.
söyleyeceğim. Ben saçımı sarı yapayım. Gözlerimi böyle tutayım. Biz aramızda boy kaç santim fark var? Çok bir fark
Çok
olduğunu
az.
sanmıyorum yani.
Çok az.
Ben olcayım diyeyim ya. Vallahi gerçekten.
Abi
Gideyim.
bir dene. Dene yani bunu. Yani bunu deneyelim ya. Ben senin yerine geçeyim. Sen benim yerime geç. Ne bileyim, ben Fulya teyzeye gideyim, diyeyim ki yemek yap, yok mu anne falan. Son balıklı salata istiyorum diyeyim. Bak orada ben hemen şey yaparım.
Güzel, güzel.
Hemen yerini geçerim. Birkaç gün sonra Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinden bir yetkili eşliğinde sığınma evine vardığında buradan bir odaya kapanıyor. Yaptığı şeyin kötü olduğunu kabul ediyor. Ancak ahlaki kaygıları varsa da bunlar onu durduramıyor aslında. İşte o bildiğiniz klasik şey, geçen hafta söylediğimiz yüzünü atkıyla sarıyor. Kardeşinin karşısına çıkıyor ve onlar daha sonra işte onu bağırlarına basıyorlar. Beverly kendi kızı için, kızımın çok iyi bir kalbi var ve onu yönlendirmesi çok kolay diyor. Sanki kendisi bunu keklenmemiş gibi bu şekilde anlatıyor. Carrie diyor, Tijuana'da parti yapmak dışında ABD dışına hiçbir zaman çıkmamıştı. Avrupa aksanına ve İspanya'ya yabancıydı diyor. Yani Avrupa aksanına yabancı da kendi aksanına da mı yabancı?
Ama ben
Aile çok
o ablanın şeyliğine, saflığına inanıyorum biliyor musun? Bence hakikaten öyle. Ben yalan söylediğini düşünmüyorum ablanın.
bence de yani hikayedeki en masum karakter abla ya.
Bence de. Evini
Yazık.
almış ya. Mecburen o evini almış. Neyse sen.
Nicholas kaybolduktan sonra sık sık televizyonda korkunç çocuk kaçırma olaylarıyla ilgili haber programlarını izlemiş abla Carrie. Yolculuğa çıkmak için şirketinden para almış olmanın baskısını hissetmesinin yanı sıra ailesinin temsilcisi olarak bu kişinin uzun süredir kayıp olan kardeşi olup olmadığına karar verme yükünü de taşıyormuş abla. Ya bu ablaya niye bu kadar yük verdiniz? Onu da bilmiyorum ve hatta şöyle diyor. Kalbiniz devreye giriyor ve inanmak istiyorsunuz. Nicholas'ı, yani daha doğrusu Frederick'i görünce düşündüğü şey buymuş. Carrie ona kefil olduktan sonra ne Amerikalı ne de İspanyol yetkililer herhangi bir soru soruyor. Abi bizden yani 28 kere bir tane 3 günlük vize için 28 kere parmak izi alıyorsunuz. Gözünüzü seveyim ya.
Hiç
Lütfen.
üzülmedim. Daha geçen hafta vizeye gittim ben biliyor musun? Tam bir
Evet.
saat beklediler ve yine parmak izi verdim. Ya ben neden sürekli
Abi
parmak izi veriyorum?
her seferinde veriyoruz. Her sefer ya, senede 2 kere fuara gidiyorum. Biri Almanya'da, biri İtalya'da olmak üzere. Senede 2 kere fuara gidiyorum. Bana geçenlerde bir kere 4 günlük vize verdiler abi. 4 günlük ne ya? Fuar için. Sadece
İşte
fuar için.
ama bak sen deseydin ki ben işte Fransız sesilim ben deseydim. Alırdım pasaportu.
Çok enteresan ya. Ulan yani inanılır gibi değil. Adama soru sormadan götürmüşler. Şey demiş ablası, bu o demiş ya resmen. E ben de birini ayarlayayım. İnanılmaz. Bir de yani çocuğun 3 yıldır, sadece 3 yıldır kayıp olduğunu tekrar hatırlatalım. Yani müthiş bir değişim olamaz yani 3 yılda yani. Her neyse. Madrid'deki yetkililere göre Kerry Burden'in kardeşi ve Amerikan vatandaşı olduğuna dair yeminler etmişti. Hemen kendisine işte bir Amerika Birleşik Devletleri pasaportu veriliyor. Onu böyle Indira Gandhi yapıyor pasaportu. Ve ertesi günde yine geçen haftadan hatırlayacağınız üzere San Antonio'ya giden uçağa biniyor. Peki orada ne oluyor? Oradan sonra işlerin değişmeye başladığını söylemiştik ama tabii detaya inmemiştik. Şimdi artık Frederick'in cephesinden inceleyelim olayı. Buradan Beverly ile, yani anne, sözde annesiyle yaşamak yerine Carrie ve Brian'la kalmaya gidiyor. Burada sıkışık karavan evleri, Amerikan filmlerinden bildiğimiz karavan evlerinde kalıyorlar bu insanlar. Pek de öyle buradan hayal ettiği Amerikan rüyası gibi bir şey yok ortada.
Ama o sadece bir ev, bir yuva istiyor, bir okul istiyor.
Aşk çocuğu o ya. Çok tatlı. Yani yerde sünger bir şilte üzerinde uyuyor. İnanabiliyor musun? O kadar çabanın sonu.
Evet,
Emek
eski
var.
hayatı daha iyiydi.
Evet abi, yani bir de ne bileyim ya, çok da kötü bir ülkede yaşamıyorsun abi. En fazla Fransa'da Faslısın, gözünü seveyim, Türkiye'de Türk olmaktan daha zor. Buradan Nikolas olmak ve ailesini bile kandırmaya devam etmek istiyorsa onun hakkında her şeyi öğrenmesi gerektiğini biliyordu. İşte albümleri karıştırmıştı, videolar izlemişti. Carrie ona birçok şeyi anlatmıştı. Fakat bu irdeleme esnasında şunu fark ediyor. Nikolas'ın hayatını yaşamaya başladığında aslında bu çocukla esrarengiz benzerlikler olduğunu da düşünmeye başlıyor. İşte Nikolas'ın Burden'in doğum gününde kayıp olduğunu söylemiştik geçen haftada. Her ikisi de yoksul ailelerden geliyor, parçalanmış aileler. İşte anne var fakat anne böyle süper ilgili değil. Baba ortada yok. İkisinde de yani şeyinki zaten bilinmiyor kim olduğu, Burden'inki. Baba, yani Nikolas'ın babası uzun bir süre boyunca Nikolas'ın oğlu olduğunu bilmiyor. Nikolas tatlı, yalnız, ilgi çekmeye can atan, okulda sık sık başı derde giren bir çocuk. Aslında Burden'in de hayatına bakılırsa o da birazcık sonra son zamanlarda işte okuldaki hayatında yaramazlık seviyesi artmış, işte ilgi çekme istemesi, isteyen hareketleri artmış. Hatta bir çift Nikolas da bir çift tenis ayakkabısı çalarken yakalanmış ve annesi onu bir yetiştirme yurduna yerleştirmeyi planlamış. Her neyse, buradan bu yeni eve yerleştikten kısa bir süre sonra 1 Kasım günü özel dedektif Charlie Parker San Antonio'daki ofisinde oturuyordu. Bu Parker'ı da hatırlıyorsunuz geçen haftadan ama yine detaya ineceğiz burada. Parker'ın telefonu çalıyor. Arayan Hard Copy adlı magazin programından bir televizyon yapımcısı. 16 yaşındaki Nicholas Barkley'nin olağanüstü dönüşünü duymuş ve kaçırılma olayını araştırması için Parker'ı işe almak istemiş ve Parker da işi hemen kabul ediyor. Parker, Nicholas Barkley'nin genç bir çocukken çekilmiş bir fotoğrafını görüyor incelemeye gittiğinde. Bir ona bir de karşısındaki Frederick Bourdain'e bakıyor ve kulakların parmak izi gibi belirgin olduğunu okuyor. Ve şöyle söylüyor, kulaklarını yakınlaştır, olabildiğince bana yakınlaştır diyor adam. Çok tuhaf diyaloglar. Parker, Nicholas Barkley'nin fotoğrafını cebine koyuyor ve ofise dönüp fotoğrafı bilgisayarına aktarmak için bir tarayıcı kullanıyor. Ardından da hard copy röportajının videosunu inceliyor. Bu magazin dergisinin yaptığı bir işte röportaj videosu. Ve bu kulaklara baktığında kulakların yakın olduğunu, birbirlerine benzer olduklarını ama eşleşmediklerini söylüyor. Parker daha sonra birkaç göz doktorunu arıyor. Neden? Çünkü acaba kimyasal enjekte edilerek gözler maviden kahverengiye dönüştürülür mü, dönüştürülemez mi? Bunu sorgulamak için.
Bunu sorarken hiç utanmıyor mu?
Koskoca adamsın ya. Şimdi bunu mesela abi, şimdi burada Türkiye'de olduğunu düşün. Bir yetişkinsin. Gittin bir devlet hastanesindeki bir profesöre. Zaten seni görmesi için hani böyle senin ondan bir takım küfürler yemen falan gerekiyor ya. Gittin ve adama şunu sordun. O yoğunluğun içerisinde. Hocam dedim, bir sorum var. Acaba mavi göz kimyasal enjekte edilerek kahverengiye dönüştürülebilir mi? Ya seni döverler orada be.
Bir şey söyleyeceğim. Haklı olarak döver yani.
Haklı olarak
Gerçekten bir
döverler.
git ya. Sence olabilir mi? Yani
Ya.
sence...
Doktorlar da tabii ki ona şey demişler. Hayır, olamaz demişler.
Hayır.
İnsan yerine koymuşlar.
Bir de görmeye devam ediyor. O kadar kimyasal görüyor.
Evet
Görmeye
evet.
devam ediyor. Rengi
Evet.
değişmiş. Okey.
Evet. Okey. Daha sonra Parker San Antonio'daki Trinity Üniversitesi'nden bir lehçe uzmanını aramış. Ve uzman ona bir kişi 3 yıl boyunca esaret altında tutulsa bile kısa sürede yerel aksanını geri kazanacağını söylemiş. Parker, San Antonio polisinin Nicholas Barkley olduğunu iddia ederek geri dönen çocuğun Nicholas Barkley olduğunu açıklamasına rağmen şüphelerini yetkililere iletiyor. Nicholas'ın ailesiyle birlikte tehlikeli bir yabancının yaşadığından korkan Parker, anne Beverly'yi arıyor ve keşfettiklerini söylüyor. Konuşmayı hatırladığında bu o değil hanımefendi, bu o değil dediğini hatırlıyor kendisi. Kadının ona o değil de ne demek diye sorduğunu hatırlıyor. Parker kulakları, gözleri ve aksanını anlatıyor kadına, anne Beverly'ye. Parker dosyasına aynı zamanda aile üzgün ama oğulları olduğuna inandıklarını söylüyorlar diye yazmış. Parker birkaç gün sonra Burden'den öfkeli bir telefon aldığını söylüyor. Burden aramayı kendisinin yaptığını inkar etse de Parker o sırada dosyasına Burden'in sen kim olduğunu sanıyorsun dediğini not etmiş. Parker kendisinin Nicholas olduğuna inanmadığını söylediğinde buradan şöyle karşılık vermiş kendisine. Göçmen bürosu benim Nicholas olduğumu düşünüyor. Ailem benim Nicholas olduğumu düşünüyor demiş. Haklı. Yani bence ben ikna oldum.
Bence o Nikolas.
Abi göçmen bürosu, ay bak tekrar söylüyorum. Göçmen bürosu benim Nicholas olduğumu söylüyor ya. Bu göçmen bürosu insanları böyle koyu tenli diye mesela Amerika'da kenara çekip sen terörist misin değil misin diye saatlerce bekleten aynı göçmen bürosu değil mi ya?
Aynen.
O buz gibi yüz ifadenle evet evet evet dediğini görüyorum. Parker bu işin peşini bırakıp bırakmaması gerektiğini düşünüyor bu aşamada. Yetkililere ihbarda bulundu ama konuyu araştırmak için herhangi bir sözleşmesi yok ortada. Birikmiş başka davaları da var. Ve yani şöyle diyor, herhalde bir anne kendi oğlunu tanıyabilir diye düşünüyor. Yine de çocuğun aksanının kesinlikle Fransızcaya benzediğini, hatta belki de faslı bir Fransız olduğunu anlıyor adam. Helal olsun kendisine. Eğer öyleyse bir yabancının Texas'ın taşrasında bir karavan evine sızmakla ne gibi bir amacı vardı diye soruyor kendisine. Ve şöyle diyor, onun bir terörist olduğunu düşündüm, buna yemin ederim diyor. Yani tabii öyle düşüneceksin tabii ki yani. Gibi insan
Mantıklı iş
şaşardı.
bu arada ama ya yok.
Yani. Ama göçmen bürosu öyle düşünmüyor.
Evet.
Beverly yani anne, Nicholas Barkley'nin annesi San Antonio'da köhne bir apartman kompleksinde küçük bir oda kiraladı ve Parker buradan onu ziyaret ettiğinde onu takip etmeye başladı. Parker dairenin oraya yerleşiyor ve onun dışarı çıkışını izliyordum diye anlatıyor o günleri. Otobüs durağına kadar yürüyor, Walkman'ini takıyor ve Michael Jackson hareketleri yapıyordu. Buradan karakterini korumakta zorlanmaya başlamıştı ama. Carrie ve Beverly ile yaşamayı klostrofobik buluyordu. Ya aileyle yaşamak öyle kolay mıymış kaç yaşından sonra buradan?
Hani tek isteğim bir aile, bir sıcak yuva, bir okuldu.
Ne
Al
oldu?
sana aile.
Aa, öyle aile öyle kolay iş değil kardeşim. Bak sıkıştırır seni tabii. Sokaklarda dolaşırken mutlu oluyormuş. Biz boşuna kaçmadık evden erken saatler, yaşlarda. Boşuna kira paralarının altına girmedik. Efendi. Başka birinin ailesinde olmaya, onlardan biriymişim gibi yaşamaya alışık değildim diyor. Vay vay vay, buna hazır değildim. Bir gün Carrie ve ailesi ona bir karton kutu ediyor. İçinde Nicholas'ın beyzbol kartları, plakları, çeşitli hatıraları var. Her bir parçayı dikkatle eline alıyor. Buradan Nicholas'ın kız arkadaşlarından birinden bir mektup gelmiş, onu görüyor ve bu mektubu okurken kendi kendine ben bu çocuk değilim diyor. Birleşik Devletler'de 2 ay geçirdikten sonra buradan artık dağılmaya başlıyor. Karamsarlık ve huysuzluk çöküyor üstüne. Tuhaflaşıyor adeta aslında. Derslere katılmayı bırakıyor. Ve bunun sonucunda uzaklaştırma cezası alıyor. Gerçek annesi Gillen'e göre buradan onu Avrupa'dan aramış. Annesiyle olan tüm anlaşmazlıklarına rağmen buradan hala onu özlüyor gibiymiş. Bir keresinde ona bir mektup yazmış ve seni kaybetmek istemiyorum. Sen yok olursan ben de yok olurum demiş. Gillen buradanın Texas'ta kendisinin oğlu olduğuna inanan bir kadınla yaşadığını söylediğini aktarıyor. Yani bunlardan haberdarmış aslında Burda'nın annesi, kendi öz annesi de güya. Noel'den kısa bir süre önce buradan banyoya girmiş ve aynada kendine kahverengi gözlerine, boyalı saçlarına bakmış. Bir jilet kapmış ve yüzünü kesmeye başlamış. Birkaç gün gözlem altında tutulmak üzere yerel bir hastanenin psikiyatri koğuşuna yatırılmış. Buradan daha sonra bir not defterine canavarlarla savaşırken bu süreçte bir canavara dönüşmemeye dikkat edin diye yazmış. Ayrıca bir de şiir not etmiş. Günlerim hayali günler. Her biri bir umudun gölgesi. Gerçek hayatım hiç başlamadı. Ne de gerçek eylemlerimden biri yapıldı. Yani ilginç tabii. Yani psikolojik bir savaş içerisinde olduğu belli adamın tabii de. Burada bir şey içerisine girmiş anladığım kadarıyla. Yani bu bir çıkmaza girmiş. Doktorlar Burden'in durumunun Carrie'nin karavanına dönebilecek kadar stabil olduğuna karar veriyorlar. Ancak huzursuzluğu devam ediyor ve bir yandan da aslında şeyi de merak ediyor Frederick Burden. Gerçek Nicholas Barkley'e ne olduğunu da merak ediyor. Burden ve şey aslında bunu şey de merak ediyor. O işte özel dedektif Parker da merak ediyor. Burden'in kimliğini tespit etmeye çalışırken bir yandan da bilgi toplamaya ve Nicholas'ın komşularıyla görüşmeye başlıyor Parker hatta. Buradan Nicholas'ın abisi Jason'ın kendisini neden havaalanında karşılamadığını ve başlangıçta Carrie'nin evinde görmek için hiçbir çaba göstermediğini merak etmeye başlıyor. Niye hani bunlar oldu acaba diye düşünüyor buradan. Buradan ve aile üyeleri 1,5 ay sonra Jason'ın nihayet ziyarete geldiğini biliyoruz zaten geçen haftadan. Cody o zaman bile Jason mesafeliydi diye anlatıyor. Buradan Jason'ın diğerlerinin önünde ona sarılmasına rağmen ona temkinli bir şekilde baktığını söylüyor. Yani burayı zaten hatırlarsınız geçen haftadan. Jason biraz daha mesafeliydi. Hatta işte onu görmüş kısa süre içerisinde veda etmiş falan filan. Buradan daha sonra verdiği bir röportajda Jason'ın Nicholas'a ne olduğunu bildiği çok açıktı diyor. Buradan ilk kez kimin kimi dolandırdığını merak etmeye başlıyor bu aşamadan sonra. Ve bu sırada da yetkililer aslında Frederick'in hikayesinden şüphelenmeye başlıyorlar. O sırada eski bir FBI ajanı olan Nancy Fisher, Burden'in Amerikan topraklarında kaçırıldığı iddialarını belgelemek için Amerika Birleşik Devletleri'ne geldikten birkaç hafta sonra onunla görüşmüştü. Burada kötü bir koku aldığını söylüyor. Saçları koyu renkte ama açılmış bir sarıydı. Yani rengi açılmış bir sarıydı ve kökleri oldukça belirgindi diye anlatıyor Fisher'da. Daha sonra Fisher Beverly ve ailesinin sadece Burden'in sevdikleri kişi olduğuna inanmak isteyip istemediklerini merak etmeye başlıyor. Zaten Parker'la da aslında yolları bu şekilde kesişecek. Ailenin motivasyonu ne olursa olsun Fisher'ın asıl endişesi tabii ki ABD'ye giren bu gizemli figür. Sonuçta Nancy Fisher bir eski bir FBI ajanı ve dolayısıyla ülkesine zarar verecek herhangi bir kişi olup olmadığından şüpheleniyor bu insanın. Onun göz rengini değiştirmiş olmasının imkansız olduğunu bilecek kadar zeki biri. Kasım ayında Fisher, Burden'in taciz iddiası nedeniyle tedavi ettirme bahanesiyle Houston'daki bir adli psikiyatriste götürüyor Burden'i. Psikiyatrist söz dizimi ve dil bilgisinden onun Amerikalı olamayacağı ve büyük olasılıkla Fransa'da İspanyol olduğu sonucuna varıyor. Fisher, FBI'ın sonuçları Beverly ve Carrie ile paylaştığını ancak onların Nicholas olduğunda ısrar ettiklerini söyle. Yani iki taraftan da Parker, özel dedektif Parker ve işte eski FBI ajanı Fisher tarafından da yine geçen hafta anlattığımız gibi bu aile Nicholas, Frederick Burden'in Nicholas olduğu konusunda ısrarcılar. Fakat Fisher Burden'in bir casus olduğuna inanıyor. Merkezi İstihbarat Teşkilatı ile temasa geçerek potansiyel tehdidi açıkladığını ve kimliğini tespit etmek için yardım istediğini söylüyor. Fakat CIA mesela yardımcı olmamış ona. Bir CIA ajanı da bana onun Avrupalı olduğunu kanıtlayana kadar size yardımcı olamayacağız demiş. Çok ilginç bu da. Fisher, Beverly ve Burden'i DNA testi için kan örneği vermeye ikna etmeye çalışmıştı. İkisi de reddediyorlardı bunu hatırlarsanız. Kan örneği almak için hatta bir şey arama emri çıkartılmıştı. Kan örneği zorla alınacaktı. Kan örneği almak için evine gittiğimde Beverly yere yattı ve kalkmayacağını söyledi. Ben de işte mecbur almak zorundayız diye ona anlattım diye olay gününü hatırlatıyor. Buradan şu olayı şöyle anlatıyor. Beverly beni savundu. Onları durdurmak için elinden geleni yaptı. Fisher, kanla birlikte Burden'in parmak izlerini de almıştı ve Interpol ile eşleşme olup olmadığını görmek için Dışişleri Bakanlığı'na göndermişti. Burden'in iddiasına göre o andan itibaren aileye farklı bir gözle bakmaya başlamıştı. Zihni bir dizi ilginç etkileşimin izini sürüyordu. Beverly'nin havaalanındaki soğuk karşılaması, Jason'ın onu ziyaret etmekte gecikmesi, Carrie ve Brian'ın onun Nicholas olduğuna inanmaya niyetli görünmelerine rağmen açık kanıtları görmezden gelerek Beverly'nin ona bir oğuldan ziyade bir hayalet gibi davrandığını söylüyor. Burden'in iddiasına göre onunla kaldığı bir gün Carrie çok sarhoş olmuş ve şöyle bağırmış. Tanrı'nın seni bana göndererek beni cezalandırdığını biliyorum. Senin kim olduğunu bilmiyorum. Bunu neden yapıyorsun? Mart 1998'de Parker Burden'i alıp bir lokantaya götürüyor. Burden yaklaşık 5 ay boyunca Nicholas Barkley gibi davrandıktan sonra ruhsal olarak yıprandığını söylüyor. Parker'a göre Nicholas'a annesini üzdüğünü söylediğinde genç adam o sırada ağzından kaçırıyor. O benim annem değil ve bunu sen de biliyorsun. Aralarında şöyle bir diyalog geçiyor. Bana kim olduğunu söyleyecek misin? Ben Frederick Burden ve Interpol tarafından aranıyorum. Birkaç dakika sonra Parker erkekler tuvaletine gidiyor ve Nancy Fisher'ı arayıp haber veriyor. O da Interpol'den aynı bilgiyi zaten az önce almış durumda. Şu anda arama emri çıkarmaya çalışıyoruz diyor Parker'a. Onu oyalayın. Parker masaya geri dönüyor ve buradan konuşmaya devam ediyor. Parker buradan Avrupa'daki gezgin hayatından bahsederken onu ihbar ettiği için biraz suçluluk hissettiğini söylüyor. Yaklaşık bir saat sonra Parker Burden'i Beverly'nin dairesine geri götürüyor. Uzaklaşırken Fisher ve yetkililer çoktan onun üzerine çullanmış haldeler. Sessizce teslim oluyor. Tekrar Frederick buradan olduğumu biliyordum diye de o anı anlatıyor kendisi. Gözaltındayken Nicholas Barkley olma hikayesi kadar hayali görünen başka bir hikaye anlatıyor. Beverly ve Jason'ın Nicholas'ın kaybolmasına suç ortaklığı yapmış olabileceklerini ve Burden'in yalan söylediğini en başından beri bildiklerini iddia ediyor. Bunu da geçen haftadan hatırlıyorsunuz. Burden ben iyi bir sahtekarım ama o kadar da iyi değilim diye anlatıyor aileyle ilgili görüşlerini. Elbette yetkililer patolojik yalancı olduğu bilinen birinin ifadesine güvenemezlerdi. Fisher 99 yalan söyler ve belki de yüzüncüsü gerçektir ama bunu bilemezsiniz diye anlatıyor olayı. 9 Eylül 98'de Frederick Burden San Antonio'da bir mahkeme salonuna çıkıyor ve yalancı şahitlik yapmaktan, sahte belge temin etmekten ve bulundurmaktan suçlu olduğunu kabul ediyor. Bu kez sadece aşk arayışında olduğunu iddia etmesi öfke uyandırıyor. Abi bir karar ver ya. Bir ev arıyorsun, bir okul arıyorsun, bir aşk arıyorsun. Her şey her zaman olmaz yani.
Çünkü
Buradan
baktı, çok pardon, baktı aile hayatı ona göre değil, böyle garip garip işler.
evet.
Dedi ki ben aslında aşk arıyorum.
Aile hayatı hiç bana göre değilmiş ya. Buradan tutuklandıktan sonra sinir krizi geçiren Nicholas Barkley'nin ablası Carrie hüküm giymeden önce verdiği ifadede yani buradan hüküm giymeden önce verdiği ifadede yalan söyledi, yalan söyledi ve yine yalan söyledi ve bugüne kadar yalan söylemeye devam ediyor. Hiç pişmanlık duymuyor. E ne olacaktı Carrie? Yani adam doğma büyüme yalancı ya.
Pişman olsun ki.
Niye pişman olsun? Burada ne sempati duyan tek kişi Beverly gibi gözüküyor. O zaman şöyle demiş mahkeme sırasında. Onun için çok üzülüyorum. Onu tanıdık ve bu çocuk cehennemi yaşadı. Düşündüğünüzde çok cesaret isteyen pek çok şey yaptı. Çok ilginç bir anne beyanı.
Gerçekten
Yardım
ne yapmış ki?
ne yapmış yani? Sahtekarlık yapmış ve bu cesaret mi? Çok ilginç. Yargıç Burden'i 6 yıl hapis cezasına çarptırıyor. Bu ceza kılavuzunda tavsiye edilen cezanın 3 katından daha fazla. Burden mahkeme salonunda yaptığı konuşmada yaptıklarım için geçmişindeki tüm insanlardan özür dilerim. Keşke bana inansınız ama bunun imkansız olduğunu biliyorum diyor. Hapiste olsun ya da olmasın ben kendimin tutsağıyım zaten diye ekliyor. Of, çok arabesk ya. 8
Çok garip biri ya. Gerçekten çok garip biri.
Çok çok ya inanılmaz ya, fazla arabesk biri ama hakikaten ya. Ben zaten kendimin tutsağıyım. Siz beni zaten yani ister hapse koyun ister koyun. Ya bırak ya. Dolandırıcı.
Bir şey söyleyeyim mi? Bence bir noktadan sonra oradaki hayatını sevmediği için zaten bıraktı. Kendi de diyor ya zaten. Ya ben
Evet
zaten
evet.
o değilim falan diyor.
Ya şey diyor yani bu cezayı da çekelim de ben yavaş yavaş Fransa'ya geri döneyim diyor resmen. Çünkü işsizlik maaşı iyi geldi değil mi? Frederick Burden.
O sosyal devlet alıyorsun tabii.
O kapitalist devlet değil tabii.
Bir
Ne
şey
sandın
söyleyeceğim.
ya?
Pasaportu iade ediyor değil mi? Amerika Birleşik Devletleri
Abi
pasaportu.
herhalde alıp yakıyorlardır
Gözümün önünde kesiyorlar.
pasaportu. Çipinden kesip ikisini farklı çöpe atıyorlar. Sen böyle şeyler yapar mısın? Ben mesela kredi kartını kestim mi 7800 parça ayırıp onu böyle 3 eşit parçaya bölüp her parçayı başka çöplere atıyorum. Çünkü öyle atmak zorundayım.
Limitin kaç be?
Abi kaç olacak ya düdük kadar bitimle. Ama resmi belgeleri de böyle yapıyorum. Çok büyük ya parçalayıp onları sonra farklı çöplere ayırıyorum. Çünkü ya biri benim şeyim.
Çünkü true
Çünkü evet. Efendim 8 Ağustos 2007 tarihinde buradan bir yıl süren flörtü sonrasında Isabel isimli Fransız bir kadınla evleniyor. Sayın Deniz Altunay. Hayatını yalancılıkla, dolandırıcılıkla ve sahtekarlıkla elde etmiş bir kişiye her ne koşulda olursa olsun aşık olur ve onunla evlenir misin?
Hayır tabii ki. Sen... Evet, çok net. Asla.
Abi tabii ki hayır.
Ya bir şey
Bu
söyleyeceğim.
kafası.
Bak bütün suçları geçiyorum. Bak, kumarbazını geçiyorum bilmem ne. Ya hepsi ya bir şekilde okey olabilir ama adam yalancı. Yalancıyla evlenilir mi ya?
Profesyonel yalancı ya. İnanılmaz bir şey.
Kimle evlendiğim bile net olmayabilir. Belki buradan değil o yani.
Evet, belki o değil. Bak ama şimdi bak İzabel'le ilgili detaylarını anlatacağım. 20'li yaşlarının sonlarında olan İzabel avukat olmak için eğitim görüyordu. Acaba burada da ben şu soruyu ortaya atmak istiyorum. Acaba İzabel de Burden'i böyle bir ben bunu böyle bir bakayım nasıl bir şeydi bunu bir değerlendir bir denek olarak görüp avukatlığını mı geliştirmek istiyordu? Çünkü böyle belli ki bunlar yani komple iğrenç insanlar yani.
Olabilir.
Efendim aile içi istismar mağduru olan İzabel Burden'i televizyonda kendi istismarını ve aşk arayışını anlatırken görmüş ve o kadar etkilenmişti ki sonunda onun izini sürdü. Ona hayatında beni ilgilendiren şeyin gerçeği eğip bükmesi değil, bunu neden yaptığı ve aradığı şeyler olduğunu söyledim dedi. Burden İzabel kendisine ilk yaklaştığında bunun bir şaka olduğunu düşündüğünü, ancak Paris'te tanıştıklarını ve giderek aşık olduklarını söylüyor. Daha önce hiç ilişki yaşamadığını da anlatıyor. Ben her zaman bir duvar oldum diye anlatıyor hatta bunu. Soğuk bir duvar. Bir yıl süren flörtün ardından 8 Ağustos 2007'de pardon bir yıl süren flörtün ardından Pau'nun dışındaki bir köyde evleniyorlar. Burden'in annesi Frederick'in kendisini ve büyük babasını törene davet ettiğini ama gitmediklerini söylüyor. Kimse ona inanmadı diye anlatıyor. Kamuoyunun dikkatini çekmemek için birlikte Lömans'a taşındılar ve eski bir taş binada ahşap zemini ve penceresi hapishaneye bakan tek yatak odalı küçük bir daireye yerleştiler. Burden'in saçları artık kazılıydı burada ve üzerinde gösterişsiz bir kot pantolon ve sweatshirt vardı. Yani öyle bir görüntüsü var. Telepazarlama işine girmiş. İkna kabiliyeti göz önüne alındığında bu işte alışılmadık derecede iyiymiş ve hatta doğuştan yetenekliyim diye
Yalnız iyi satışçı olur
tanıyormuş
olma noktada.
kendini. Değil mi? Evet.
Evet.
Kesin alırsın yani. Burden'in annesi Gilen, oğlunun bir yalancı olduğunu ve asla değişmeyeceğini söylüyor. Teşekkürler Gilen. Hiç anlamamıştı gerçekten.
Nereden çıktı Gülen ya?
Aradan beliriyor. Oğlum bir yalancı. Yıllarca bir sahtekar oynadıktan sonra buradan ailesini ve birçok yetkiliyi Frederick Pierre Bourdain'in gerçekte böyle biri olduğuna inandırıyor. O bir bukalemun. Ekim 2003'te Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hapishaneden salıverilip Fransa'ya sınır dışı edildikten birkaç ay sonra buradan yeniden çocuk rolü oynamaya başlamıştı. Hatta neredeyse 8 yıl önce bir kamp gezisinde kaybolan Leo Ballet adlı 14 yaşındaki kayıp bir Fransız çocuğun kimliğini bile çalmıştı. Bu kez polis Burden'in yalan söylediğini tabii ki hemen ortaya çıkaran bir DNA testi yapıyor. Kendisini değerlendiren bir psikiyatrist şu sonuca varıyor. Durum endişe verici olmaktan çok daha fazlası gibi görünüyor. Bu kişilik özelliklerinin değiştirilmesi konusunda çok kötümseriz. Buradan Amerika'da hapisteyken psikoloji metinleri okumaya başlamıştı ve günlüğüne aşağıdaki pasajı not etmişti. Bir psikopat suistimaliyle bunu nasıl söyleyeceğimizi bilmiyorum. Yüzleştirildiğinde, evet başardım. Bir psikopat suistimaliyle yüzleştirildiğinde sahte bir samimiyete ve görünürde pişmanlığa sahiptir. Öyle ki kendisini suçlayanların umut ve güvenini tazeler. Ancak birkaç tekrardan sonra ikna edici bu şovun aslında bir gösteri olduğu nihayet anlaşılır. Isabel, Burden'in değişebileceğinden emin olduğunu söylüyor. Daha sonra 4 çocukları daha oldu. 3 kız ve 1 erkek. Kendisine çocukları sorulduğunda Burden şöyle diyor. Çocuklarım olağanüstü. İçimdeki boşluğu asla dolduramayacaklar. Eyvallah, bu açıklamayı yapmış olman da çocukların açısından çok iyi. Ama her şeyin devam etmesi için hayatımı verebilirim. Şu anda sahip olduğumdan daha iyi bir hayata asla sahip olamayacağım. 3 kızımın ve oğlumun iyi bir hayatı olsun istiyorum. Ve onlardan geçmişimle ilgili hiçbir şey saklamayacağım. Mahkemelerin ve televizyonların müdavimi olan tövbekar mukalemun basın tarafından talep edilmeye devam ediyor. Ailemden kaçtığım ve 16 yaşımdan beri cebimde tek kuruş olmadan dünyaya dolaştığım için gurur duyuyorum. Ama başka biriyle uğraştıklarını düşünen bazı insanların kalbini kırdığım için gurur duymuyorum. La havle vela. Gurur duyuyormuş tek milleti kandırıp Avrupa'yı gezmiş ve kendiyle de gurur duyuyormuş ya. Şuna diye bir temiz
Bir
dayak
şey
abi
söyleyeceğim.
böyle
Bir şey
tertemiz.
söyleyeceğim. Hak ettiği şey dayak kesinlikle. Ama bak, bu adam kimseyi öldürmedi. Kimseye zarar vermedi. Kimsenin parasını bile çalmadı.
Ya
Bayağı da
gerçi
kötü
öyle.
koşullarda yaşadı yani.
Ya evet öyle yani ama yine de biraz sinirleniyorum kendisine. 2015'te Le Parisien'de çıkan bir haberde 5. çocukları bekledikleri yazıyor. Ben buna maşallah diyorum. Yani bilmiyorum daha sonra da hani bir bilgiye ulaşamadım. 6-7 gittiler mi? Ya demek ki şey yani genlerini de üretmek, çoğaltmak da isteyen bir arkadaşımız demek ki bu. Yani maşallah. Umarım o çocuklardan herhangi biri bizim evlatlarımızın karşısına çıkmaz buradan. Biz Amerikalıya benzemeyiz. Bak bu şimdiden söyleyeyim.
Teksas'taki üvey ablama benzetme. Bak, üvey ablam dedim. O kadar şey. Kafam dolu. Üvey
Bak hemen.
ablası geri.
Yani bizi kimseyle karıştırma. Yanlış yapma. Instagram hesabını da bulduk. Daha da çok az takipçim var. Abuk subuk şeyler paylaşıyorsun işte kediyle köpekle. Bize yanlış yapma.
Peki, bir şey söyleyeceğim. Bu adamla tanışmak ister misin? Tanışıp muhabbet etmek ister misin?
Yani bir merak ettim ben bu adamı ya karşıma geçsin. Hatta böyle birinde de ya beni bir şeye ikna etmeye çalışsın da bakayım ikna oluyor muyum diye merak ettim yani.
TÜYAP da söylesi olsa gider misin? Vizyona bak.
Kesinlikle giderim.
Ben de giderim.
Kesinlikle giderim ya. Yani TÜYAP'ta söyleşisi olan birçok insandan daha etkileyici olacağını
Bence
düşünüyorum. Yani ve daha çok ilgi çekeceğini de düşünüyorum.
bir de garip garip kıyafetler giyer. Yine dazlak mıydı bu arada? Böyle bol garip
Ha.
şeyler giyer.
Evet bir de böyle işte kafasındaki bandıyla ve garip gülümse. Çok korkunç. Bir tane videosu var. Onu paylaşalım yani. Hani şey Fransızca ama Fransızca bilenler dinleyebilir belki. Şey, orada böyle bir garip adama bayağı şovmen gibi davranıyorlar. Bayağı ağırlıyorlar yani programda. Ve şey yapıyor. Böyle gülümsüyor mu? Gülümsüyor. Bir garip garip hareketleri var. Değil yani. Sen şey izledin mi o filmi?
Ben izlemedim. Benim hiç ilgimi çekmemişti o film.
Benim de ilgimi çekmedi. Ama galiba ben merakımdan izleyeceğim
Şu
birazcık
an
anda.
ben de izleyeceğim. Çünkü normalde böyle bir konu, yani ne bileyim, arka kapağın aman işte tanıtım yazısını
Hı.
okuduğumda falan diye geçer ama böyle öğrendikten sonra merak ediyorum.
Ay iyi ki True Crime Meçhule Giden Gemi var kız.
İyi ki duydum bu
Anlatıyorlar.
olayı. Teşekkürler. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Anlamışsınızdır ama ilk başında bahsettiğimiz olay bir önceki olayın devamında gerçekleşti.
Evet. Ya şimdi
Hapisten
en başa
çıktıktan sonra
aldık.
oldu. Sonra başa aldı konu. Siz
En başa
anlarsınız, siz
aldık.
akıllıysa anlarsınız ama söyleyeyim dedim.
Ya sonuç olarak Burdel'in birçok insanı aynı şekilde benzer şekilde kandırdığına dair bir bölüm dinlediniz sayın dinleyiciler. Bize yorumlarınızı, Burdel'le ilgili fikirlerinizi, işte kardeşiniz olsa sever miydiniz tarzı cevaplarınızı bekliyoruz. True Crime Meçhule Giden Gemi Instagram hesabımız. Artık şunu da Spotify takipçilerimizle birazcık şey yapsak diyoruz. Biraz yüklenseniz de gelseniz de takipçi sayımız artsa orada. Ne
Evet
dersiniz?
ya, bayağı güzel muhabbet ediyoruz. Gelin
Evet.
yazışalım.
Yazışalım. Hadi görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.